Ayrım 17.
Terpsitia meydanına varmıştık. Uzaklardan sesler duyuluyordu. Gazete satıcıları bir haberi duyuruyordu. Louis kulak kabarttı. Hükümetin istifa etmesini dört gözle bekliyordu. Seçimler yapılsın, demokratlar kazansın ve sonunda o piçlerin kendisine asla vermeyeceği denizci kimliğini almayı istiyordu. Yahu Louis, hala denizci kimliği almayı mı hayal ediyorsun? Sen ne sanıyordun kuzen? Hayatımı burada Antipas ile tüketeceğimi mi? Adi herifler için hem karanlık geçmişim var hem de güven uyandırmıyorum. Sonunda hükümetin düşmediğini öğrendik. Gazete satıcıları Mertel'in yakalandığını duyuruyordu. Meydandaki bir banka oturduk. Cebinden sigara paketini çıkarıp bana uzattı. Almadım. Aklımdan Harula'nın bebeği çıkmıyordu. Louis'den işin ayrıntılarını öğrenmek istedim. Unut gitsin, iş işten geçti. Harula bu durumu kabullendi. O günlerde kalkıp da senden nafaka istediğini, senden hesap sorduğunu düşünebiliyor musun? Yine korkmaya başladım. Gelecekte hesap soramaz mı? Dönüp bana baktı. Önce gülümsedi, o canice gülümseyişi ile. O anlaşılmaz, sık sık seni boğduğunu mu, sana acıdığını mı ya da senin ağzına mı sıçtığını anlayamadığın gülümseyişi. Ulan Konstantis, ne isterdim, ne isterdim biliyor musun? 80 yaşımıza geldiğimizde seninle karşılaşmak ve bana hayatında nelerden pişmanlık duyduğunu söylemeni. Neden yani, ne sanıyorsun? Harula ile birlikte olsan fena mı olurdu? O zamanlar Marta'yı görünce tabanları yağlamıştın. Şimdi Harula'yı görünce yine tabanları yağlıyorsun. Harula senden sorumluluk üstlenmen gibi saçmalıklar istemiyor ama onu çok kolay gözden çıkarıyorsun. Bunları söylüyorum çünkü her ikisinden de hoşlandığını biliyorum. Örneğin Harula ile neden yaşamayasın? Onunla evlenme de, Harula para da kazanıyor, canının çektiği her şeye kavuşursun. Pandio Üniversitesi'ni bitirmene de yardımcı olur. Yoksa onu sevgilin olarak kabul etmiyor musun? Durmadan konuşuyordu. Harula'yı da tıpkı Marta'yı kaybettiğim gibi kaybedecekmişim. Dünya alem peşindeymiş Harula'nın. Hatta bir armatör onun için deli divane oluyormuş. Oysa Harula hala bana umut bağlıyormuş. Hiç de cahil değilmiş çünkü bütün büyük yazarları okumuş. Bir sürü hıyar diploma sahibinden çok daha duygusalmış vesaire. Louis'i dinliyordum ama o yıllarda bana bütün söyledikleri korkunç ve mümkün olmayan şeyler gibi geliyordu. Evi terk edip okulu bırakıp bir barmaid ile mi yaşayacaktım? Neredeyse o biçim olan bir kadının beni kapatıp bana bakmasını mı kabul edecektim? Louis ne derse desin, Harula'yı o biçim bir kadın, kim bilir kaç kişinin yatağından geçmiş bir kadın olarak görüyordum. Tabii ben Louis'e bu endişelerimi söylemedim ama o anladı. Tamam Konstantis, unut gitsin, son kez söylüyorum ama şunu bilmiş ol. Hep yanlış yolda gidiyorsun. Anacığın ille de bir diploma almanı istiyor. Diplomayı al ama sonunda o diplomayı kıçına sokacaksın. Var mısın bahse? Sen kariyer yapmak gibi saçmalıklara gelmezsin. İşleri boşuna zorlaştırıyorsun. Senin gönlün başka yerde, sense başka yerlerde boşuna zaman kaybediyorsun. Tamam, oğlunu da Harula'yı da unut ama onları sonsuza kadar unut, dedi son olarak ve yere tükürdü. 7. Bölüm Dönüşüm. Louis uzun zaman sonra bizi davet ettiği o meşhur pazar günü, ben ve Liakopoulos kayınpederinin evine gelene kadar olup biten korkunç ve dehşetli olayları anlatmıştı. Her şeyden önce Bayan Hrisanti'yi sadece sakinleştirmekle kalmadı, onu bambaşka bir insan yaptı. Artık tamamen bilinçli ve önceden kararlaştırdığı gibi Bayan Hrisanti'nin sarhoşluk derecesini artırdı. Konstantis, deneyimlerim bana bunu öğretti. Asla bir kadının çenesini ve ihtiraslarını sıkı bir uzo etkileme uygulamadan özgürleştirmeye çalışma. Ertesi gün ona, söyle olan bu işi nereye kadar götürdün, amacın neydi diye sordum. Bana söylemiyordu, lafı geveliyordu. Belli bir plana göre hareket ettiğini reddediyordu. Anladığım kadarıyla Bayan Hrisanti'nin dönüşümü onun genel olarak hoşuna giden bir fikirdi. Konstantis her şey onu yatak odasından isterisi geçsin diye almaya gitmemle başladı. Bayan Hrisanti'yi tuvalet masasının önünde dirseklerini masanın kristal camına yaslamış, iki eliyle yanaklarını tutup ağlarken bulmuş. Başka hiçbir şey yapmıyordu. Aynada kendi yüzüne bakıp ağlıyordu. Louis içeri girince dönüp ona baktı. Sadece kendi kendine ''İyi değilim, Tanrım iyi değilim, bana neler oluyor, neden ağlıyorum?'' dedi. Louis onun yanına yatağa oturdu ve ağlamasını engellemedi. İyi değilim, Panayotis'e ne diyeceğim? Ona bir daha uzo içmeyeceğime söz vermiştim ama içtim. Bana Metaksas yanlısı olduğunu size söylememem için yemin ettirmişti ama söyledim. Bacaklarımdaki tüyleri almamı da istemiyordu. Saçlarımı boyamamı da. Sonra ne diye Egina'ya gitmedim, bana ne oldu da gitmedim. Konuştukça konuşuyordu. Ne zaman Louis'in elinde uzo şişesi ve kadehlerle geri döndüğünü, özellikle de ne zaman 5. uzo kadehini devirdiğini anlayamadı Bayan Hrisanti. Tek tek işte. Kuzen, aklıma başka fikirlerin geldiğini sanma. Hiç yoktu. Louis ayağa kalkıp sırtının tam arkasında durduğunda birbirlerinin gözüne aynanın içinden baktılar. Tam o anda Bayan Hrisanti konuşmayı ve ağlamayı kesti. Hatta Louis'e belli belirsiz gülümsedi. Bunun üzerine Louis çok doğal hareketlerle tuvalet masasının üzerinden bir saç fırçası ve bir tarak aldı. Hrisanti kımıldamadan durmaya devam etti. Louis kısa bir süre ne yapacağını bilemedi. Sonunda aklına delice bir fikir geldi ve hemen uygulamaya geçti. Önce birdenbire Hrisanti'ye hiçbir şey söylemeden Antipas'ın son kalelerinden biri olan o gülünç topuzu bozdu. Topuzun altından fışkıran sarı saçlar muhteşemdi. Louis heyecanlandı. Saçlarını taramaya koyuldu. Hrisanti'nin karşı koyması için artık çok geçti. Kaderine boyun eğdi. Bir zamanlar Louis'in kadın kuaförlüğü de yaptığını nereden bilsin? Evet, kadın kuaförü. Sanırım tezkeresini alır almaz. Polisin ilk kez denizci kimliği çıkarması için gerekli o meşhur iyi hal kağıdını vermeyi reddettiği yıllardı. Retsinas, denizci kimliği alabileceğini sanma. Sen hayatta olduğuna şükret. 6. polis karakolunun müdürü Louis'i inandırabilmek için dosyasını da göstermişti. Bay Mossos'un kardeşi olduğuna dua et. Böyle bir dosya ile normalde şimdiye kadar çoktan ebediyete kavuşmuş olurdun. Sana henüz Louis'in üvey kardeşinden söz etmedim. Başka babadan olma üvey kardeşi. Louis ile Mossos arasında birçok fark var. Sınıfsal farklardan tut da metafizik farklara kadar. Neredeyse galaksi ölçeğinde farklar. Yani sadece ayrı gezegenden değil, iki ayrı galaksiden olan iki insan. Sana sadece Mossos'un asker olduğunu söylesem yeter. Mossos küçükken, kısır ve varisleri olmayan yarı aristokrat, yarı rantiye, bir zamanlar Eftaksias'ın, daha sonra ise Tsaldaris'in ve Pabaos'un adamı olan bir dayısı tarafından evlat edinildi. Kısacası adam, sülalenin anne tarafının utancıydı. Askeri mahkeme üyesi General Tsavaras. Her neyse, bunlardan başka bir sefer konuşuruz. Şimdi konumuza Louis'in istediği belgeyi vermemekte inat eden Papadopoulos'a dönelim. Louis pişmanlık belgesi imzalamaya, hatta Komünist Partisi Genel Sekreteri Zahariadis'i de resmen reddetmeye bile hazırdı. Olmaz Retsina, sen bizimle dalga geçiyorsun. Peki ben ne yapacağım komiserim? Nasıl yaşayacağım? Şoför mü olacaksın? Devlete bağlılık belgesine ihtiyacın var. Papaz mı? Yine aynı belge gerekli. Hamal mı? Aynı belge. Otobüste biletçi bile olamam. Biletçi olarak çalışmaya başlamıştım. Benden belgeyi istediklerinden bir ay içinde işten attılar. Okula mı gideyim? Yine aynı belgeler gerekli. Ne yapacağım? Memur olmayı ise aklıma bile getiremiyorum. Ne çöpçü ne göçmen olabilirim. Pasaport gerekir. Motosikletimle eşya taşımak için bile bana ehliyet vermediler. Bu iş nereye kadar gider? O anda Papadopoulos bir yandan burnunu kaşıyor, bir yandan da açık pencereden Ofelia'yı seyrediyordu. Ophelia 6 ay önce tam karşı tarafta mahallenin meşhur kadın kuaförü güzel başı açan Bayan Carmen'in lakabıydı. Fakat permaları ve afeliyesleri, yani yaptığı kahküller meşhur olduğundan afeliyesler garip bir ses oyunu sonucunda Ophelia'ya dönüşmüş, herkes Carmen'i Ophelia diye çağırmaya başlamıştı. Her neyse, 6. karakol komiseri burnunu kaşıyarak hayaller kuruyordu. Papadopoulos'un Louis'in derdiyle ilgilenmediği, o anda kuaförün eşiğinde çok seksi bir biçimde duran Carmen'in ince uzun vücuduyla ilgilenmekte olduğu apaçıktı. Papadopoulos bir süre sonra burnunu kaşımayı bıraktı ve kalemlerini düzenlemeye koyuldu. Sayın komiserim, sizi ikna etmek için ne yapabilirim? Ben sizin düzeninizi ne yıkabilirim ne de yıkmak isterim. Sizin her söylediğinize uyarım. Louis bunları söyledikten sonra sözlü olarak hem Yunanistan Komünist Partisi'ni hem de partinin yan kollarını reddetmeye başladı. Vatanı ile vatanın gökyüzü ve denizleri için ölmeye hazırmış. Retsinas, toz ol, hiç inandırıcı değilsin. Babanı devlete bağlılık beyanında bulunması için getirtebilirsen istediğin belgeyi veririm ama senin öyle bir baban var ki. Louis tam annesini de babasını da reddetmeye hazırlanırken komiserin nereye baktığını fark etti. Boşuna çabaladığını, yine hıyar kardeşi Mossos'un eline düştüğünü, yoksa denizci kimliğini unutması gerektiğini anladı. Ayağa kalktı. Tamam komiserim, ben toz olayım ama neyle geçineceğim, halim ne olacak, hırsız mı olayım? Bunun üzerine başkan biraz dalgın bir şekilde, biraz da burnunu kaşıma ile masasındaki mürekkep okkalarını düzenleme arasında o unutulmaz lafı söyleyiverdi. Kuaför ol. Neden kuaför olmuyorsun? O iş için galiba belgelere de gerek yok. Louis akşam Barbatasos'un kahvesinde o efsanevi kupa oyununu oynarken arkadaşlara bu teklifi söylediğinde herkes şaşkınlıktan dona kaldı. Sadece ben güldüm. Üstelik katıla katıla kabaca güldüm. Bir an Louis'i kadın kuaförü olarak düşününce delirdim. Arkadaş grubumuzun en büyüğü Argiris ile aşağı yukarı yaşıt Liakopoulos 30 santimlik penisi nedeniyle kendisini çok erkek saydığından kızıp ayağa kalktı ve bana laf attı. Manolopoulos, ne gülüyorsun? Bu adam o kadar çılgın ki kadın kuaförü bile olur. Babası askerde berberdi, o da kadın kuaförü olur. Agesilaos hangi tarafı tutacağını bilemiyordu. İşin aslı, kahramanını elinde tarak, bigudiler, fırçalar olan, kırıtan bir kadın kuaförü olarak düşünemiyordu. Olmaz be Manolis, dedi ama Andoniadis sözünü bitirmesine fırsat vermedi. Neden olmasın lan? Gitsin kadın kuaförü olsun. Üstelik kadın kuaförü olmakla da kalmasın, gazetelere çıksın, günün konusu da olsun. İnsanlar bir solcunun yaşayabilmek için nelere katlandığını öğrensin. Andoniadis bir anlamda takımdaki Stalincileri temsil ediyordu. Argiris'ten bile daha fanatikti. Ortodoks ve katıydı. Yoldaş Zahariadis'e ve 3. tur ülküsüne inanıyordu. Başkan ölmek var, dönmek yok dedi. Biz de geri dönmeyeceğiz. Kuaför de olacağız, kömürcü de olacağız, buz satıcısı da olacağız. Hayatta kalabilmek için de her boku yapacağız. Liakopoulos önce köpürdü. Bir dakika içinde yaklaşık 2000 anlaşılmaz kelime söyledikten ya da tükürdükten sonra da son olarak tamamen anlaşılan salak kelimesini de söyleyip gitmek için ayağa kalktı. Tabii Andoniadis o kadar da salak değildi. Sadece annesinden eski takvimi kullananlara ait olan bir kilise miras kalmıştı ve pazar günleri kilisede toplanan paradan ve mum satışından geçiniyordu. Böylece devrime ve Yunan proleterlerine kolaylıkla inanabiliyordu. Bilirsin, kimse kilisesini kapatamazdı. Anayasa onu koruyordu. Liakopoulos dışarı çıkmadan önce salak dedikten sonra duraksadı, döndü ve daha kötü hakaret etti. Artık halkın afyonundan geçinenler de konuşuyor. Afyon'dan kiliseyi kastediyordu. Bunu da söyledikten sonra gitti. Hayatında ilk kez böyle birisi yüzüne karşı zayıf noktasını vurduğundan Andoniadis suratını garip bir şekilde buruşturdu, yutkundu, bir şeyler söylemeye yeltendi, sesi çıkmadığı için söyleyemedi, son olarak da sigarasını alıp homurdanarak o da kapıya yöneldi. Otur yahu diye bağırdı takımın uzlaştırıcısı, annemin de örnek aldığı o Oikonomidis. Andoniadis, sorunu anladığınızda çok geç olacak, gericiler sizi yutacak, deyip çıktı. O geceden sonra Louis uzun bir süre kayboldu. Aradan bir ay geçmesine rağmen ortalıkta yoktu. Louis'i Carmen'in güzel başında ilk keşfeden, her ay saçlarını boyatmak için kuaföre giden Bayan Maritza oldu. Haber yıldırım hızıyla bütün semte yayıldı. Retsinas Ophelia'da kuafördü. Louis'in kız kardeşi Andigoni bu haberi şaka gibi algıladı. Sadece gülmek için yeterince komik bulmadı. Babası o anda radyoda Marquezinis'in drahmi devalüasyonu açıklamasını dinliyordu. Spiridon Marquezinis, Atinalı siyasetçi ve yazar, 1967-1974 juntası sırasında 1973 yılında başbakanlık yaptı. Çevirinin notu. Oğlun kadın kuaföründe çalışmaya başlamış deniyor, haberin var mı? Babası cevap vermedi. Belki de kızını duymamıştı ya da devalüasyonla ilgili haberi çok daha önemli sayıyordu herhalde. Her neyse 3. ayın sonunda Louis'in usta ellerinden ve kendisine kazandırdığı müşterilerden hayretler içinde kalan Ophelia, Louis'e ortak olmayı önerdi. Louis bu öneriyi düşünecekti. 6. ay gelince Ophelia önerisini değiştirdi. Louis'in karar vermesi gerekiyordu. Ya ortak olup evleniriz ya da kürtaj olurum ve bakarız. Louis kürtajı seçti. Tam bu noktada uğursuz Papadopoulos da devreye girdi. Ophelia kürtaj olduktan bir gün sonra Hacı Kiryakyo'daki Volikas kliniğinde Papadopoulos onu ziyarete gittiğinde Retsinas ile karşılaştı. Bu solağın burada ne işi var diye sordu. Tabii aynı soruyu Louis de sordu. Bu itin burada ne işi var? Fakat bu karşılaşma Louis'in ve mesleki geleceğinin kaderini belirledi. Carmen klinikten çıkar çıkmaz sevgili polisinin bu konuyu açacağını hissediyordu. Ya solağın işine son verirsin ya da ben giderim. Gerçekten de tam bunu söyledi. Carmen de doğal olarak solaklık ile iktidar arasında kalınca iktidarı seçti. Böylece Papadopoulos bir an önce dar ağacına yollandı. Carmen ile evlendi. Sonradan boynuzlu lakabını alan uzun boylu Krugas'ın, onu hatırlıyor musun? Uzun boylu kardeşi Aristos'u ve çirkin karısı Olimpia'yı günah yataklarında öldürdüğü gün Papadopoulos ile Carmen'in düğünü yapıldı. Ayin sırasında havaya ateş edenlerin silah sesleri İpapandis'e kadar duyuldu. Louis de düğündeydi. Beraber gittik. Sonradan cinayeti öğrendiğimizde Louis, bir pislik ortadan kalktı dedi. O anda ne dediğini pek anlayamadım. Sonradan güldüm. Sonra da cinayetin Louis'in Evgenia'dan kurtulmak için işine yaradığını düşününce belki de onun da bu işte parmağı olabileceğini düşünüp korktum. Louis'in yatak odasında Bayan Hrisanti'nin saçlarını taramaya başladığı o vahim pazar gününe dönelim. Bu sahneden biraz önce saç tarama sahnesi, Aleka ile Louis arasında bir daire satın alımı konusunda bir öğleden sonra kavgası yaşandığını söylemeyi unuttum. Bu kavga olmamış olsa Antipas ailesi için olaylar büyük olasılıkla bu kadar ani ve bu kadar yürek parçalayıcı bir şekilde gelişmezdi. ''Yapma Manolisçiyim diyordu Aleka. ''Neden bu kadar fesatsın? Hem banka bize kredi verecek hem de Bay Anargiros bize taksitle satış yapacak. Ben de sonunda kendi evimize kavuşalım istiyorum. Bu kötü bir şey mi?'' Louis ise mücadele ediyordu. İçinden hep ''Salak herif, bu sefer ne butlarının ne de kırçının seni baştan çıkarmasına izin verme.'' diyordu. Bu kıza hiçbir zaman karşı koyamıyordu. Her seferinde hemencecik teslim oluyordu. Aleka'nın hiçbir zaman hatırını kırmıyordu. Tabii Aleka da bunu biliyordu. Artık kendi silahlarının tamamen bilincine varmış, bu yüzden de her seferinde silahlarını yedekte tutuyor, sahnenin sonuna saklıyordu.
Canım ısrar etme, o kadar para borçlanmam. Senin ihtiyar öldüğünde inşallah onun evini alırız. Annenle aynı evde yaşamaktan hiç rahatsız olmam. Aleka pes etmiyordu ama Louis de kararlıydı. İçinden sürekli ''Salak sakın geri adım atma yoksa yanarsın.'' diyordu. Aleka jartiyerlerini de çıkarmak üzereydi ama o kımıldamadan duruyordu. Hiçbir şekilde Louis'in bakışlarını tuzağa düşüremiyordu. Aleka'ya hiç bakmadan konuşmakta ısrar ediyordu. İçinden ''Dağlara taşlara'' deyip duruyordu. Üzerinde sadece bir donla bahçeyi ve asmaları seyrediyordu. Aleka'ya doğru döndüğü an taş kesilmezse boyun eğeceğini biliyordu. ''Bu tarafa dönecek misin? Hep sırtını mı göreceğim?'' Boyun eğmesi sadece görme duyusuna bağlı değildi. Dantelli geceliğinin hışırtısı da, parfümü de Louis'i tahrik etmeye yetiyordu. İşin aslı bütün duyuların Louis için işkenceye dönüştüğüydü. Görme, duyma, koku alma her şey Louis'i mahvediyordu. ''Bebeğim, diyelim ki senin ihtiyar yarın bir şeylere takıp beni işten attı. O zaman ne olacak? Borç ödemek için beygir gibi koşturmamı mı istiyorsun? Ben zora gelmem biliyorsun.'' Aleka o anda kokulu kreminin kapağını açıyordu. ''Babamdan seni ortak yapmasını iste. Böylece seni kovamaz. Ben bunu söyledim, kavga bile ettim. Ne yapacak? Eninde sonunda kabul edecek.'' Vücudunu kremle ovmaya başladı. ''Gerçekten babanın beni ortak yapacağına mı inanıyorsun?'' Krem kokusu Louis'in burun deliklerini kuşatmaya başlamıştı. ''Neden yapmasın? Ama sana güvenmiyor. Denize açılmak için bazı belgeler hazırladığını ve yine o erkek delisi kancığın Persephone'nin seni ziyaret ettiğini duymuş.'' Louis, Aleka'nın şimdi kalkıp da önünde turlamaması için dua ediyordu. Çünkü kokular ve baby doll içinde yine üstelik hiç de kahramanca olmayan bir şekilde teslim olacaktı. Persephone gelir gelmez onu alıp fahişelerin olduğu otellere götürüyormuşsun. Bunları bizi ayırmak için mahsus söylüyor. Seni Io Spiridona'nın arkasında görmüşler. Sen de kalkıp bu iğrençliklerine mi inanıyorsun? Yalan mı? Yalan tabii, dedi kestirip attı. Konuşmanın uzamasını önlemek için. Aleka ise kendisi için can alıcı olan konuya, dairenin satın alınmasına geri döndü. Louise daireyi bulduğunu, müteahhit Bay Anargiros'un daireyi çok ucuza verdiğini söyledi. Louis ona aşağı yukarı partideki eski siyasi komiseri Argiris'in kullandığı bazı klişe laflarla cevap verdi. ''Yoldaşlar, banka kredileri bile birer tuzaktır. Daha ne olduğunu anlamadan insana oyun oynarlar. Önce mülkiyet fikrini, kendine ait bir ev fikrini insanın kafasına yerleştirirler. Sonra da insanı boyunduruğa vururlar. Önce sermayeyi toplayabilmek için uğraşırsın. Sonra da senet, vergi, taksit ödemek için. Böylece 15 yıl boyunca borç ödediğin sürece sistemin uzun ömürlü olmasını dilersin. Çünkü artık her büyük sarsıntının, işsizliğin, bir grevin onları evi senden geri almak zorunda bırakacağını bilirsin. Sen de mal sahibi olarak evi geri vermek yerine ölmeyi tercih edersin. Buna benzer bir şekilde Louis ağzındaki baklayı ekonomi politik dersi verir gibi çıkardı. Doğal olarak Aleka Louis'in söylediklerinden tek bir kelime bile anlamadı. Sadece bütün bunların kendisine çok ıvır zıvır göründüğünden değil, yarı açık gardıroptan şaşkınlıkla Louis'in konuşurken penisinin büyüdüğünü fark etmesi nedeniyle de bir şey anlayamamıştı. Louis'e cevap olarak sadece "Saçmalamayı bırak," dedi. Yatağın üzerinde emekleyerek ona yaklaştı ve kendisine doğru çekti. Ve Louis ekonomi politik dersine devam ederken Aleka onun bembeyaz donunu çıkarmaya başlamıştı. Aleka'nın bu karşı konulamaz girişimleri Louis'in hep kayıtsız şartsız teslim olmasına yol açıyordu. Doğal olarak Aleka'nın bütün şartlarını kabul etti. Hem kredi alacaklardı, hem Bay Anargiros'tan evi satın alacaklardı. Akşam da babası Egina'dan dönünce artık kendisini de ortak yapmasını şart koşacaktı. Diğer hafta sonu da mutlaka Epitavros Antik Tiyatrosu'na bir eski Yunan trajedisi izlemesi için Aleka'yı götürecekti. Aleka ancak bunlara söz verirse Louis'in spermini yutmayı kabul edeceğini söyledi. Louis söz verdi, o da spermi yuttu. Louis'in kutlama daveti üzerine ben ve Liakopoulos Andipas'ın evine varana kadar Aleka zafer sarhoşluğu içinde 5 dakikada ağzını yıkadı, her iki memesini ve sırtını açıkta bırakan adi bir bluz giydi, tekrar çoraplarını, şartiyerlerini ayağına geçirdi. Muhteşem vücudunu gösterişli bir biçimde ortaya çıkaran mor bir etek giydi. Kızını beraberinde götürmek üzere uyandırdı ve şarkı söyleyerek daireyi satın almak üzere Bay Anargiros ile buluşmaya gitti. Pazar günü kalkıp Bay Anargiros'u bulacaksın, dedi Louis. Louis sadece bir tek kez adamı görmüş, yüzünü bile doğru dürüst hatırlamıyordu. Kel, kısa boylu, her tarafında siyahımsı çiller olan bir adamdı. Bir de kızıl kılları vardı. Louis sadece bu kadarını hatırlıyordu. Tabii bir de zengin olduğunu. Evinde bulurum, daireyi zar zor elinde tutabiliyor. Yarın çok geç olabilir, beni bekliyor. Orospu beni ayartacağına emindi, diye düşündü Louis Aleka'yı giderken görünce. Yavaş yavaş kendisiyle barışmaya başladı. Bir eve herkesin ihtiyacı vardır. Boş ver, bakarız. Dış kapıyı kapatırken Aleka, "Hoşça kal piç kurusu. Anargiros'tan sonra babanı ziyaret edeceğim. Torununu görsün diye." Artık bu son darbeydi. Louis ister inan ister inanma duygulandı. Az kalsın gözleri dolacaktı. Bu son darbeden sonra hatırladığına göre daire satın alma işini o kadar çok benimsedi ki artık daireyi kimin üzerine alacaklarını bile düşünmeye başladı. Bolas gibi ben de tuzağa düşmeyeyim. Sophie her önüne gelenle yatıp kalkarken zavallı Bolas yıllarca Sophie'nin üzerine aldığı 3 odalı evin ceremesini çekti. Üstelik evin taksitlerini tamamlar tamamlamaz Sophie onu terk etti. Her ne kadar ahmak olduğundan bunu hak ettiğini kabul etse de Louis hiçbir zaman o uğursuz pazar günü bizi evine sadece ve sadece Bay Antipas'ın aile huzurunu bozmak için davet ettiğini kabul etmedi. Tamam, Bayan Risanti'nin kalbini açma noktasına getirmek için meşru ve gayrimeşru bütün yolları kullandığını kabul ediyordu ama hiçbir zaman Bayan Risanti'yi mahvetmeyi planlamamış. Böylece onun saçlarını tararken, hatırladın mı, çok iyi iki dostunu da beklediğini, Aleka'nın eve geç döneceğini çünkü Bay Anargiros adlı birine gittiğini, biraz önce de Bay Panayotis'in Egina'dan telefon ettiğini, gemi bulamadığı için akşam gelemeyeceğini söylediği haberini patlattı. Ah, neden telefonu bana vermedin? O anda ağlıyordunuz. Size neden ağladığınızı sorsa ne diyecektiniz? Doğru, ne diyecektim? Sonra Louis zaman geçirmek için Bayan Hrisanti'ye hikayeler anlatmaya başladı. Önce Trasivulos'un kazası ile ilgili hikayeyi anlattı. Gerçekten de hiçbirimiz bu çılgın hikayenin doğru mu yoksa Louis'in hayal gücünün bir ürünü mü olduğunu saptayamadı.